Ayrım 33, sayfa 353, 10. Demokrat Parti'nin kuruluşu ve tevkifler. 7 Şubat 1946'da dörtlü takriri veren Celal Bayar grubu, Demokrat Parti'nin resmen kurulduğunu ilan ettiler. Parti kurucuları mebus oldukları için bu parti meclis içinde bir muhalefet partisi olarak çalışacaktı. Partinin kuruluşundan az sonra yayınladığı program, demokrasinin sağlanacağı vaatleriyle dolu olmakla beraber, ekonomik alanda özel teşebbüsü koruyacağı, liberal ekonomiye dayanacağı anlaşılıyordu. Bayar iktidarda kaldığı 10 yıl içinde bu gayenin tam zıttı olan diktatörlüğe geçti. Benimle yaptığı konuşmalarda işçi haklarının tanınacağını, sendika ve teşkilatlanma hürriyetlerinin kabul edileceğini, hatta işçiye grev hakkının tanınacağını söyleyen Celal Bayar, yayınladığı programında bu hakları güvenlik altına almamış, lastikli kelimeler kullanmıştı. Sayfa 354, Sosyalist Partisi'nin kurulması. 1946'da Cemiyetler Kanunu değiştirilerek sınıf esası üzerine siyasi partilerin kurulması kabul edildi. Bundan sonra Esat Adil, Müstecaplıoğlu ve arkadaşları 14 Mayıs 1946'da Türkiye Sosyalist Partisi'ni kurdular. Partinin önderliğini yapan Esat Adil eski bir hukukçuydu. Kocaeli Savcılığında baş yardımcı ve İmralı Adası'nda hapishane müdürü olarak çalışmıştı. Nazım Hikmet'in dostlarındandı. Kendisine hiçbir siyasi partiye katılmak niyetinde olmadığımı söyledim. Sosyalist Parti'nin etrafına birçok aydınlar ve işçiler toplanmıştı. Gün dergisinin 12. sayısında çıkan yazıda partinin görüşü şöyle belirtiliyordu. Bizi yayınladığımız programla bir taktik yaptığımızı zannedenler, aldatıcı bir siyaset kullandığımızı iddia edenler, bilsinler ki bir taktik değil, stratejidir. Programımız açıktır. Başkalarının istismarına vasıta teşkil etmeyen her türlü özel mülkiyet mahfuz ve mukaddestir. Bizim memleketimizi buhransız yaşatacak olan tek çarenin bu formülü tatbik etmekle kabil olduğuna kaniyiz. Çünkü geniş topraklara sahip olan zümrenin geniş köylü tabakasını alabildiğine istismar ettiği, güç yaşama zorlukları içinde bıraktığı açıktır. Toprak ancak üstünde çalışanların malı olmalıdır. Şehre gelince yine büyük istihsal müesseselerine sahip zümre, geniş işçi sınıfını istismar ederek yarattığını elinden alıp ona yaşama hakkı vermeyecek derecede sefalete sürüklemektedir. Bu durum büyük işletmelerin millileştirilmesi, yani milletin müşterek mülkiyetine bağlandığı gün, işçi sınıfı refaha, kültüre doğru yükselme yolunu tutmuş olur. Emperyalizmin müstemleke siyasetini hareketleriyle tasvip eden ve bütün gayretleriyle onun devamını temine çalışan sosyalistleri aksi inkılapçılık ile suçlandırıyoruz. Bütün dünyada milli kurtuluş hareketlerini candan istiyoruz. Bunun aksini düşünenler öküz altında buzağı aramakla meşguldürler. Bu sözlerden de anlaşılacağı gibi Sosyalist Partisi emperyalistlere bağlı bir muvazaa partisi değildi. Esat Adil ve diğer parti kurucularına göre Türkiye'nin o günkü şartları içinde gizli çalışma hiçbir fayda sağlamıyor, yayınlanan beyannameleri işçi okumazdan önce polis toplatıyor ve birçoklarını tevkif ediyordu. Kanunun verdiği bu imkandan faydalanarak açık çalışmaya önem vermek gerekir diyorlardı. Sayfa 355, Türkiye Sosyalist Köylü Emekçi Partisi. Yine kanunun sınıf partileri kurulmasına imkan vermesinden faydalanarak Doktor Şefik Hüsnü'nün başkanlığı altında 19 Haziran 1946'da Türkiye Sosyalist İşçi Köylü Partisi kuruldu. Yaşama imkanı bulduğu kısa bir zaman içinde parti İstanbul'da, İzmir'de ve diğer şehirlerde birçok sendika teşkilatları, İstanbul'da gençlik teşkilatını kurdu. Sendika, ses, yığın ve diğer dergileri yayınladı. Fakat bu partinin de hayatı pek kısa oldu. Parti merkezi 13 Aralık 1946'da emniyet kuvvetleri tarafından basıldı. Aynı günde Şefik Hüsnü'nün evinde ve parti merkezinde araştırmalar yapıldı. Şefik Hüsnü ile beraber diğer kurucular sıkı yönetim komutanlığı tarafından tevkif edildiler. Aynı zamanda Türkiye Sosyalist Partisi de kapatıldı. Esat Adil Müstecaplıoğlu ile diğer kurucular da tevkif edildiler. Hükümete göre bu partilerin kapatılmasına sebep bir sınıfın diğer bir sınıf üzerinde hakimiyetlerini kurmak esaslarına dayandıkları, bunun sınıf kavgasını yasak eden ceza kanununa aykırı olduğu iddiasıydı. Değiştirilen cemiyetler kanunu sınıf esası üzerine parti kurma hakkını kabul etmişti. Bu kanuna dayanarak ortaya çıkan sosyalist partilerin sınıf esasına dayanacakları açıktı. İnönü sınıf esası üzerine parti kurulması müsaadesini verdiği zaman samimi değildi. Bir burjuva politikacısı gibi bu müsaadeden faydalanıp ortaya çıkan sosyalistleri armut gibi devşirmek maksadını güdüyordu. Bu bir tuzaktı. Sayfa 356. Evin araştırılması. Memlekette durum sözüm ona demokrasiye doğru geliştiği bu devirde, hatta sınıf esası üzerine parti kurma hakkı kabul edildiği bu günlerde, Halk Partisi sosyalist partileri kapatmakla, TAN matbaasını yıktırmakla, herkesi susturmakla yetinmedi. Şubat ayının ilk günlerinde bir akşam gece yarısından sonra saat 4'te evin kapısı çalındı. Biz yataklarımızda yatıyorduk. Kapının çalındığını duymadık. Yanımızda çalışan İclal'e balkondan bakmadan tanımadığı hiç kimseyi kapıyı açmamasını tembih etmiştik. Kapı çalınınca İclal yukarı balkona çıkmış. Kapının önünde duran adama ne istediğini sormuş. Telgrafçıyım, acele bir telgraf getirdim demiş. Kız da telgrafı almak için aşağı inmiş, kapıyı aralamış. Kapı aralanınca 5-6 kişi içeriye dalmışlar. Diğerleri duvarın arkasında gizliymişler. Biz kızın feryadını duyunca yataklarımızdan fırladık. Zekeriya merdivenin başında bunların yukarı çıkmasına engel olmak istiyordu. Evlerin masuniyetinden söz açıyor, gelenlerin ellerinde resmi kağıtları olup olmadığını soruyordu. Onunla polis arasında bir tartışma başlamıştı. Ben evi araştıracaklarını anlayınca kapalı dolapta bulunan, polisin eline geçmesini istemediğim özel kağıtlarımı yok etmek kastıyla giyinmedim. İçeri girecek olursa çıplağım, giremezsiniz diyecektim. Onlar tartışırken dolabı açtım. Kağıtları yırttım, ayak yoluna attım, sifonu çektim. Ben işimi bitirmiştim ki 3-4 kişi birden odaya girdiler. Önde kısa boylu, şişmanca, yuvarlak kafalı bir adam içeri girdi. Kendisini tanıttı. Ben Parmaksız Hamdi, evinizi araştıracağız dedi. Resmi kağıtlarımı Zekeriya Bey'e gösterdim. Buyurun arayın. Bu ismi duymuştum. Birinci şubenin şefi, solcular arasında şöhretli cellattı. Komünistlere o işkence yaptırır, soruşturmaları yapar diye duymuştum. Odayı araştırmaya başladılar. Yatakları, yorganları yere attılar. Yatakların sustalarını kaldırdılar. Esvap dolaplarındaki elbiselerin ceplerini araştırdılar. Polisler iki bölüye ayrılmışlardı. Bir kısmı Zekeriya ile aşağı kattaki odaları araştırıyordu. Parmaksız Hamdi yanındakilere döndü. Burada bir kişi kalsın dedi. Ben diğer odaları araştıracağım. Polisle yalnız kaldık. Kapalı dolabın anahtarını eline verdim. Buyurun açınız dedim. Polis yüzüme baktı. İhtiyaç yok hemşire hanım. Ben sizi tanıyorum. Yazılarınızın hayranıyım. Buraya istemeyerek geldim. Vazife icabı dedi. Kağıtları yırttığıma üzüldüm. Polis içerisinde böyle bir adamın bulunacağına şaşmıştım. Banyo odasına, sandık odasına şöyle bir göz gezdirdi. Beraberce aşağı indik. Parmaksız Hamdi salondan çıkıyordu. Kütüphane odası nerede dedi. Oraya gidelim. Beraberce kütüphane odasına gittik. Çalıştığımız odanın iki duvarı çepeçevre yerden tavana kadar gömme bir kütüphane halindeydi. Sokağa bakan pencerenin önünde ikimizin çalıştığı boydan boya bir yazıhane vardı. Parmaksız Hamdi odaya girer girmez kitaplara baktı. Buraya tırmanmak için merdiven lazım dedi. Getirelim. Boyu kısa ve şişman olduğu için merdivene çıkmayı gözü almadı. Bir sandalyenin üzerine çıktı. Kitapların birini alıyor bırakıyor, bir türlü aradığını bulamıyordu. Bu kitapların hepsi Frenkçe mi dedi. Evet, hepsi İngilizce, Fransızcadır. Türkçe kitap yok mu? Hemen de yok. Sandalyeden indi. Biz buraya yanlış gelmişiz. Yanımızda bir tercüman getirmeliymişiz dedi ve bana döndü. Burada Rusça kitap yok mu? Yok. Rusça bilir misiniz? Bilmem. Sovyetler Birliği'ne gittiniz mi? Gitmedim. Parmaksız Hamdi kütüphanede bir şey bulamayacağını anlamıştı. Kilitli bir dolap vardı. İçinde dosyalar, arşivler dururdu. Dolabın açılmasını istedi. Bir dosyaydı. TAN'da emperyalizme, sömürgelere ait makaleleri yazdığım zaman biriktirdiğim materyaldi. Elindeki dosyaları yanında duran polise verdi. Bunları çantaya koyunuz dedi. Dosyaları aldım baktım. Haiti Adası, Kongo. Tekrar verdim. Bunları alınız dedim. İçinde çok mühim sırlar vardır. Aradığınızı bulursunuz. Kitaplardan gelişi güzel alıyordu. Fransa'da halk cephesi, İspanya iç harbi, daha bunun gibi birçok broşürler. Sonra yazıhanemin çekmecelerini açtı. Özel mektuplar, kağıtlar hepsini çantaya doldurdu. Benim bir sene yazı hürriyetinden yoksun edildiğim günlerde yazdığım 3 defter. Yukarıda bahsettiğim gibi bu defterlerde günlük olayları ele almış, tenkitlerimi yazmıştım. Gün ağrıyordu. Gece saat 4'ten 9'a kadar çalışmışlardı. Onlar da yorgundu, ben de. Daha yüzümü yıkamamıştım. Çay içmemiştim. Bir çay kaynatmak isteğiyle odadan çıkıyordum. Hemen Hamdi kolumdan tuttu. "Nereye çıkamazsınız?" dedi. "Neden?" "Nezaret altındasınız da ondan. Bir çay kaynatayım, beraber içeriz. Çay hoşuna gitmiş olacak. Öyleyse bir polis size refakat etsin," dedi. Polisle beraber mutfağa gittik. Çayı hazırladım. Tepsiyi polis taşıdı. Polislerle beraber çayı içtik. Kütüphanenin araştırılması bittikten sonra salona geçtik. Zekeriya da öteki polislerle araştırma işini bitirmişti. Parmaksız Hamdi toplanan bütün materyali masanın üzerine koydu. Aldıkları kitapların, defterlerin, kağıtların bir listesini yaptılar. Bize de imza ettirdiler. Sordum. "Bu kitapları, bu kağıtları bize ne zaman geri vereceksiniz?" "Orasını Allah bilir," dedi. İş Allah'a kaldığı için bu kitaplar ve kağıtlar bir daha bize geri verilmedi. Sayfa 360. Tevkif edilmemiz. 7 Şubat akşamıydı. Vakit saat 9. Kapı çalındı. Kapıyı açan hizmetçi İclal içeri haber verdi. Emniyet müdürlüğünden gelmişler. Zekeriya'yı görmek istiyorlarmış. Biraz sonra Zekeriya polislerle beraber içeri girdi. Emniyet memuru elindeki tevkif müzekkeresini gösterdi ve hemen gideceğiz dedi. Zekeriya'nın ensesinde son günlerde şiiri pençe denilen bir çıban çıkmıştı. Her gün doktora taşınıp tedavi ettiriyordu. Polislere döndüm. "Bu gece evde kalmamıza müsaade edin. Zekeriya'nın yarasını yarın sabah doktora gösterelim, sonra gideriz." "Olmaz," dedi. "Şimdi gitmeniz lazım." Yanımıza giyecek öteberi almamıza dahi vakit bırakmadılar. Hep birlikte yola çıktık. Üsküdar'dan araba vapuruyla İstanbul'a geçtik. Polis müdüriyetinde bizi 3. katta bir polis şefinin yanına götürdüler. Şef oturmamıza dahi izin vermeden soruşturmaya başladı. Sert bir sesle, "Hükümete karşı gelenlerin akıbeti budur," dedi. Cevap vermedik. Saraçoğlu hükümetinin demokrasisi başka türlü olamazdı. "Bu gece burada kalacaksınız," dedi. "Öyleyse müsaade edin, yatak yorgan getirtelim. Karasi oteli buraya yakındır. Otelin sahibi akrabamızdandır. Oradan yatak getirtebiliriz." "Olmaz," dedi. Sonra bizi üst kata çıkardılar. Emniyet memurlarının çalıştığı bir odaya koydular. Odanın içi sigara dumanına boğulmuştu. Memurlar akşama kadar tüttürmüşler. Pencereleri bile açmaya lüzum görmemişler. İçeri girdik. Yanımızdaki memur, "Geceyi burada geçireceksiniz," dedi. "Nerede yatacağız?" Kirli masaları göstererek, "Bunların üzerinde yatarsınız. İsterseniz yerde yatın." Hemen pencereleri açtık. Hava soğuktu. Fakat o pis havada uyunamazdı. Odayı biraz havalandırdıktan sonra masaların üzerine uzanıverdik. Benim için bir şey değil, fakat Zekeriya'nın ensesindeki yara ile tahtalar üzerine yatması pek işkenceli olmuştu. O gece tevkif edildiğimiz için değil, tahta masalar üzerinde yatmaya alışık olmadığımız için uyuyamadık. Ertesi sabah erkenden tuvalete gitmek için dışarı çıktım. Koridorda Cami Baykut dolaşıyordu. Paltosunun yakasını kaldırmış, bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Yanına yaklaşmak istedim, polis izin vermedi. Halil Lütfi bir odanın kapısı önünde durmuş, "Nedir bu başıma gelenler?" der gibi dalgın düşünüyordu. Odaya döndüm. Biraz sonra emniyet memurları işlerine geldiler. Masalarına geçtiler, çalışmaya başladılar. Biz sandalyeler üzerinde onları seyrediyorduk. Öğleye kadar bekledik. Nihayet bir memur geldi. "Haydi gidiyoruz," dedi. "Nereye?" "Sultanahmet cezaevine." Otomobillere bindik. Göksu'ya, Seyran'a gider gibi hapishaneye geldik. Demir parmaklıklı kapılar açıldı. Bir jandarma önümüze düştü. Bizi hapishane müdürünün odasına götürdü. Müdür masasında oturuyordu. Odada 4-5 kişi vardı. Biz içeri girer girmez uzun boylu, siyah, kıvırcık saçlı, yaşlı bir adam hemen Cami Baykut'un boynuna sarıldı. Bu zat Milli Kurtuluş Savaşı'nın ilk günlerinde kurulan kabinenin Ulaştırma Bakanı Sırrı Bellioğlu idi. Cami Baykut'la aynı kabinede çalışmışlarmış. Bu Milli Kurtuluş Savaşı'nın iki bakanının hapishanede buluşmaları pek hazin bir manzaraydı. Sırrı Bellioğlu Atatürk'le anlaşamadığı için bakanlıktan atılmış, kendisine başka bir işte verilmemişti. Memlekette faşizm akımları alıp yürüdüğü, memleketi Almanya ile beraber bir harbe sokma eğilimleri belirdiği günlerde devlet adamlarına imzasız mektuplar göndermiş ve nihayet posta kutularına mektup atarken yakalanmıştı. Sırrı Bellioğlu Cami Bey'le kucaklaştıktan sonra döndü, elimi tuttu ve öptü. Hapishane müdürüne döndü. "Bu kadın bunların hepsinden daha kahramandır," dedi. Hapishane müdürü çok nazik bir adamdı. "İstirahatinizi temin için elimizden geleni yapacağız," dedi. Biz daha hapishaneye gelmeden hapishanede bulunan ilerici doktorlar benim mahpus kadınlarla aynı koğuşta yatmamı uygun görmemişler. Gardiyan Aliye Hanım'ın odasında bir yatak verilmesini sağlamışlar. Zekeriya Cami Baykut, Halil Lütfi de Sırrı Bellioğlu'nun bulunduğu dairede odalara yerleştirileceklerdi. Önce beni götürmek üzere bir gardiyan geldi. Müdürün odasından aşağı indik. Taşlıktan geçtik. Mahpusların gezindiği bahçeye girdik. Kadınlar hapishanesi bahçenin sağındaydı. Dar, küçük bir kapıdan içeri girdik. Kapının yanında Aliye Hanım'ın kümes kadar küçük bir odası vardı. O bizi görür görmez hemen dışarı çıktı. "Hoş geldiniz," dedi. Beni odasına götürdü. Kadınlar hapishanesinin avlusu küçük bir oda boyundaydı. Avluda mahpus kadınlar mangallarını yakmış yemek pişiriyorlardı. Bütün gözler bendeydi. Avluyu geçtik, küf kokan bir taşlığa girdik. Aliye Hanım hastanenin karantina odasını gösterdi. Burası toprak bir zemin üzerindeydi. İçinde bir ranza ve yerde kocaman kocaman kuyular vardı. İlk gelen mahkumlar 5-10 gün burada yatarlarmış. Aliye Hanım, "Burada kedi kadar fareler var," dedi. "Ama sizi karantinada yatırmayacağız." İçeri girdik. Tahta merdivenleri çıktık. Aliye Hanım'ın odası Sultanahmet Meydanı'na, bir taraftan da denize bakıyordu. Odaya iki karyola konmuştu. Bir küçük masa ve iki sandalyeden başka bir şey yoktu. Ben karyolamın üzerine oturdum. Şimdi burada vaktimi nasıl geçireceğimi düşünüyordum.